Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Muhterem dinleyenlerim, aziz kardeşlerim, Tevbe suresinin 105. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estaizu billah. Ve kul i'melu feseyarallahu amelikum ve rasuluh vel mu'minun ve seturaddune ila alimil gaybi ve şehade feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hitaben de ki ey Habibim, hepiniz amel işleyin. Bir takım faaliyetler ortaya koyun. İleride yaptığınız işleri Allah görecek, onun elçisi Resul görecek ve müminler görecek. Ve hepiniz o görüneni ve görünmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Ve o Allah size yapıp ettiğiniz her şeyi tek tek haber verecektir. Evet, bu ayeti kerime daha önceki ayetlerin bir devamı olarak şöyle de anlaşılmış. O tevbe eden ve tevbeleri kabul edilecek olan, bir şekilde kabul ihtimali yüksek olan müminlere hitaben anlaşıldığında şöyle bir mana veriliyor müfessirlerimiz tarafından. Evet, siz tevbe ettiniz, şu an Tebük gazvesine katılmadığınız için pişman oldunuz. Hatta kendinizi mescit direklerine bağladınız ve pişmanlığınızı ispat ettiniz ve bu tevbekar oldunuz. Fakat sadece tevbe sizin bundan sonraki hayatınız adına da her şeyinize tekeffül etmez. O tevbeyle işiniz tamam olmaz. O tevbeye ne kadar sadıksınız, o tevbenin gereklerini ne kadar yerine getireceksiniz, bu da önemli bir şey. Halinizi ıslah edecek misiniz? Güzel güzel amellere koşturacak mısınız? Bunların her biri gözetilecek. Yani adeta siz göz önünde izleneceksiniz diyerek amel işleyin. Bir takım güzellikler ortaya koyun ve ileride Allah sizin bu amelinizi görecek. Yani bunun mükafatını elbette verecek. Peygamberine bu yaptığınız şeyleri haber verecek yine Allah. Peygamber de görecek, diğer müminler de görecek. Yani tabiri caizse yapıp ettiğiniz her şey göz önüne çıkacak. Ve daha da önemlisi, siz ileride öldükten sonra Rabbin huzuruna çıkarılacaksınız ki o Allah'a karşı hiçbir şeyi gizli tutamayacaksınız. O Allah çünkü görüneni görünmeyeni bilir. Gönlünüzün derinliklerinde ne gizlediğinizi Cenab-ı Hak iyi bilir ve o Allah size haber verecek. Ne yapıp ettiğinizi o size tek tek söyleyecek. Bir böyle anlaşılıyor, bir de şöyle anlaşılıyor bu ayetin manası. Her ikisine de elbette ayet ışık tutuyor. Bu ayeti önceki ayetlerle çok bağlantılı görmeden daha müstakil bir şekilde bütün insanlığa yönelik, bütün insanlara yönelik. Ey insanlar, her biriniz bir takım fiiller ortaya koyun bakalım, koyun. Yaptığınız, ettiğiniz şeyleri Allah görecek, Resulü görecek, müminler de görecek. Ve siz her biriniz Rabbin huzuruna çıkacaksınız, o her şeyi bilen Rabbin huzuruna ve o da size tek tek yapıp ettiğiniz her şeyi haber verecek. Burada aslında hem bir müjde var burada, hem de bir ufaktan bir tehdit de var. Belki hatta tehdit tarafı, korkutucu tarafı biraz daha fazla. Şöyle ifade edelim. Yapın bakalım yapacağınızı, tabiri caizse. Ne ortaya koyarsanız koyun, bu mutlaka gün yüzüne çıkacak. Allah görecek, Resulü görecek ve müminler görecek. Her birinin katında yapıp ettiğiniz şeyler bir değere tabi tutulacak. Bir bu anlamda özellikle ayetin son kısmı, bir de gizliyi ve açığı bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve o size haber verecek kısmı nazar itibarı alınınca, burada müjdeden çok yapıp ettiğinize dikkat edin anlamında uyarı tarafı ağır gibi görünüyor. Fakat öbür müjde tarafı da hissedilmiyor değil, o da hissediliyor. Yapın, güzel güzel işler de ortaya koyun. Güzel ameller işleyin ve zannetmeyin ki boşa gidecek. Hayır, boşa gitmeyecek. Bunu Allah görecek, Resulü görecek, müminler görecek ve zaten yapıp ettiğiniz her şeyi Rabbin huzurunda tekrar size Allah tarafından gösterilecek. Her iki manada sahihtir ve zaten ayetlerin birden çok penceresi vardır ve herkese hitap eder. Burada diyelim kafir insan bu ayeti okuduğu zaman ve eğer insaflı bir şekilde ayete yaklaşırsa ona bir şey söyler bu ayet. İşte münafık okursa ona bir şey söyler bu ayet. Mümin okursa ona bir şey söyler bu ayet. Muttaki okursa ona bir şey söyler. Onun için ayetler hemen hemen birçok pencereden her seviyeye hitap etmiş oluyor. Burada birkaç konuya daha değinmekte fayda var. Her şeyden önce şunu ifade edelim. Amel kelimesi Arapçada bir niyet taşıyan, altyapısında bir niyet bulunan fiil demektir. Mesela hayvanın yapıp ettiği şeye amel tabir edilmiyor. Ona amel diye kullanılmıyor. O fiil olarak kullanılıyor Arapçada, fiil. O da yapmak demek. Amel de yapmak demek aslında. Bir iş ortaya koymak demek. Fakat amelin niyetten farkı, amelin fiilden farkı, amel niyetle beraber olana denir. Bu iyi niyetse salih amel olur. Kötü niyet varsa yaptığınız amelin arkasında kötü amel olur. Bu bakımdan burada evet her biriniz içinizde taşıdığınız niyetlerle bir takım fiiller ortaya koyuyorsunuz. Bir takım davranışlar ortaya koyuyorsunuz. Bazen ibadet oluyor bu, bazen günahlar oluyor, ortaya çıkıyor. Ve hepsinde sizin bir iç maksadınız, niyetiniz var. Bütün bunların her biri görülecek. Evet zaten amelin kalıp bölümünü, dış şeklini, formunu herkes görür. Ama bir de onun iç yönü vardır. Amelin derinlikleri vardır. Özellikle niyet ve duygu boyutu. Onu ancak Allah bilir. Onu ancak Allah kullarına haber verir. Bir bu tarafı var. Bu ayette işaret edilen. Biri de dikkat edilirse Allah görecek, Resulü görecek, müminler görecek diyerek Cenab-ı Hak sadece kendi görmesini değil aynı zamanda Habibinin ve müminlerin de göreceğini beyan ederek burada bir de şöyle diyelim, müminlere de bir adeta bir değerlendirme imkanı sunuluyor gibi bir şey. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerde otururlarken bir cenaze geçiyor. Sahabe-i kiram o cenaze hakkında iyi şeyler söylüyorlar. Güzel adamdı, iyi insandı, kimseye zararı yoktu gibi. Peygamber Efendimiz vecebet buyuruyor. Vecebet, vacip oldu. Bir müddet sonra aynı yerden bir cenaze daha geçiyor. Bu sefer sahabiler yahu millet kurtuldu diyerek tabiri caizse o insanın böyle çok böyle hayırlı birisi olmadığına dair bir takım sözler de söylemiş oluyorlar. Peygamber Efendimiz yine vecebet buyuruyor, vacip oldu. Sahabeden birisi soruyor, ya Resulallah diyor, birinciye de vecebet buyurdunuz, ikinciye de vecebet buyurdunuz. Efendimiz buyuruyorlar ki, siz diyor birinci hakkında güzel şeyler söylediniz. Onun iyi bir insan olduğunu, faydalı bir insan olduğunu, iyi bir mümin olduğuna dair şahadette bulundunuz. Ona cennet vacip oldu. Öbürü hakkında da diyor, iyi şeyler söylemediniz. Ona da cehennem vacip oldu. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O zaman gerçekten bir insanın müminler nazarında nasıl değerlendirildiği önem arz ediyor. Biz Allah katındaki değerimizin ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü bize vahiy gelmiyor konuyla ilgili. Ey kulum işte senin benim katımdaki derecen şudur. Sen şöyle bir insansın tarzında. Evet vicdanınıza sorarsanız vicdanınız az çok bir ölçü verir. Hatta şöyle bir hadis-i şerif var. Bir kimse diyor Allah katında menzilinin, makamının ne olduğunu öğrenmek isterse Allah'ın kendi katındaki diyor konumlandırdığı yere bir baksın. Yani Allah onun için ne anlam ifade ediyor? O ona bir baksın, kendisi de Allah katında öyle bir konumdadır diye böyle bir hadis-i şerif naklediliyor. Ama her halükarda biz bilmiyoruz. Allah katında bizim yerimiz, duruşumuz, kalitemiz, keyfiyetimiz, niteliğimiz neyse hangi seviyededir buna dair bir net bilgimiz yok. O zaman bir ölçek var burada Yüce Rabbimizin adeta işaret ettiği bir ölçek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da biraz önce naklettiğimiz hadis-i şerifinden öğrendiğimiz bir mizan, bir terazi var. O da şu, samimi müminlerin, Allah'a ve Resulüne iman eden müminlerin nazarında, katında bizim yerimiz nerede duruyor? Bu önemli bir şey. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e der ki, nida eder, ben falan kulu seviyorum, sen de sev, o da sever diyor, Cebrail de sever. Sonra Cebrail gök ehline, meleklere nida eder, ey gök ehli, Allah yeryüzünde falan kulu seviyor, siz de sevin der, onlar da severler. Sonra diyor, yeryüzündeki halkların gönüllerine o kimse hakkında hüsnü kabul, bir teveccüh, bir muhabbet konur. Hakikaten bu önemli bir şey. Onun için evet, bizi kafirler sevmesin, tamam, münafıklar sevmesin. Ama şuna değer vermek lazım. Bizi müminler sevsin efendim. Bizi müminler güzel bilsin. Bizim hakkımızda güzel zanlara sahip olsunlar. Bu önemli. Allah katındaki o şehadet önemli. İnsan cenazesi söz konusu olduğunda gerçekten yürekten ona böyle kalabalık bir cemaat, güzel insandı, Allah rahmet eylesin, taksiratı varsa affeylesin, makamını cennet eylesin diye hüsnü şehadette bulunurlarsa, Allah o hüsnü şehadete değer veriyor. Hadis-i şeriflerde bu var. Özellikle 40'ı aşkın bir cemaatin kendisi hakkında güzel insandı, iyi insandı, mümin insandı diye bir hüküm vermişse o cemaat, Allah diyor o kula azap etmez. O önemli bir şey. İşte burada sanki bunlara bir ışık var. Zira Yüce Rabbimiz amel edin bakalım. Bu ileride Allah bu amelinizi görecek. Yani zaten biliyor Yüce Rabbimiz de. Ona göre bir karşılık verecek. Resulü görecek ve bilecek. Müminler de bilecek. Buyurması bu önemli bir şey. Efendim hiçbir iyiliğin, hiçbir zerre kadar güzelliğin kaybolup gitmeyeceğine dair nice nice ayetler ve hadisler var. Burada yine Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihat ederken söylediği şu söz çok dikkat çekici. Der ki Lokman Hakim oğluna, evladım yaptığın iyilik veya kötülük hardal tanesi ağırlığında bile olsa, yani zerre miktar olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, göklerin derinliklerinde, yerin derinliklerinde bile işlense, Allah onu çıkarıp ahirette karşına getirir. Allah onu getirir. Çünkü Allah her şeyi bütün incelikleriyle bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Hiçbir amel Allah'a gizli kalmaz. Bu ayet bu noktada bir murakabe ayeti gibi sanki. Sürekli yapıp ettiğiniz her şeyi Allah'ın nazarına, Habibinin nazarına, müminlerin nazarına sunuyorsunuz. Yarın kıyamette zaten açığa çıkacak. İç yüzleriyle beraber açığa çıkacak tüm amellerin kalitesi. Ama bugünden insan belki bu rabıta ile, öyle diyelim, Allah böyle bir rabıta kurduruyor bize. Allah'a bir rabtı kalp ederek, kalbimizi ona bağlayarak, onun yapıp ettiğimiz her şeyi içiyle dışıyla, görüneriyle görünmeyen taraflarıyla bildiğini hiç unutmadan, Habib ve Dibi'nin huzuruna efendim o amelle takdim edileceğimizi, hatta bütün müminlerin huzuruna takdim edileceğimizi düşünerek orada yüzü kara çıkmamak, orada mahcup olmamak adına bir sanki rabıta çerçevesi çiziliyor bizim etrafımızda. Böyle bir efendim bakışların altında bir amel işliyorsunuz, haberiniz olsun deniyor. Sadece kiramen katibin değil, demek ki Allah hem zat-ı uluhiyeti, hem Habibi, hem de müminleri bu çerçevede adeta tüm amelleri görecek bir kıvamda tutacağına işaret ediyor. 106. ayet ve aharuna murcevnen li emrillah imma yuazibuhum ve imma yetubu aleyhim vallahu alimun hakim. Yine o Arabilerden, o Bedevilerden diğer bir grup daha var diyor Cenab-ı Hak. Bir grup daha var. O Arabilerden, yani Bedevilerden bir grup daha var. Savaştan o geri kalan arasında. Onların durumu diyor Cenab-ı Hak, murcevne li emrillah, artık Allah'ın emrine kalmıştır onların durumu. Yani onların hükmü bir miktar ertelenmiştir. Bir miktar bekleyecek tabiri caizse. İmma yuazibuhum Allah onlara ya azap edecek ve imma yetubu aleyhim ya da onların tevbesini kabul edecek. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilen ve her şeye hikmetle efendim müdahale edendir, hakimdir. Şimdi burada kimler hakkında bu ayet nazil olduğu konusu müfessirlerimiz tarafından o ileride 118. ayette gelecek olan bir üç kişi var. O üç kişi hakkında ki bunlar Hilal bin Ümeyye, Ka'b bin Malik ve Mürare bin Rebi'dir. Bu üç kişi, bunlar da yukarıdaki grupta olduğu gibi hemen kendilerini böyle günahlarını itiraf ederek ya da hatalarını itiraf ederek mescidin direklerine bağlayan grup gibi hemen aceleyle tövbeye yönelmemişler. Ama yani onlar da itiraf etmişler. Ya Resulallah, biz de aslında mazeretlerimiz çok geçerli değildi diye. Demek ki birinciler kadar çok böyle pişmanlıkları derinleşmemiş, öyle söyleyelim. Bunlar diyor, bunlar bir beklemede. Şimdi bunların durumu Allah'ın onlara muamelesine kalmıştır. Esasen Allah orada onlar hakkında ne yapacağını bilme noktasında tereddüt halinde değil. Ya onların içinde bulundukları ruh hallerini bize anlatıyor. Müfessirlerimizin bu ayetle ilgili tespitleri böyle. Onlar beklenti içindeler. Ya acaba biz hakikaten azaba mı düçar edileceğiz? Yoksa tevbemiz bizim de kabul edilecek mi? Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük dönüşü bu üç kişiyle konuşma yasağı getiriyor. 50 gün sürüyor bu. 118. ayette bunun üzerine de biraz daha genişçe duracağız. Yani Allah sizin hakkınıza bir ayet indirmediği sürece diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların adeta sahabeyle buluşmasına engel oluyor. Ve hanımlarının bile kendilerinden uzaklaşmasını istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Çok ağır bir imtihan geçiriyor bu üç kişi. İşte bunlarla ilgilidir bu ayet demişler müfessirlerimiz. Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi bir hikmete binaen yapandır. O derece beklentileri onlarda sonuç itibariyle dehşet bir tabii pişmanlık oluşturuyor. Yana yakıla tevbe istiyorlar. Ki çok acı bir durumları var. Gerçekten sonra affolunuyorlar, tevbeleri kabul ediliyor. Ki inşallah yeri gelince bu konuda biraz daha genişçe dururuz. 107. ayet yine bir münafıklardan bir grupla ilgili. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَادِنَا اِلَّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Münafıklardan bir grup bir mescit edindiler diyor. Bir mescit yaptılar. Ama niçin yaptılar bu mescidi? Durâran. Müminlere zarar vermek için yaptılar. Zarar dokundurmak için yaptılar. Başka ve küfran, inkarlarına takviye olsun için yaptılar. Yani kafirliklerini daha iyi yapsınlar diye yaptılar. Ve tefrikan beynel müminin, müminler arasını adeta bir müminlerin birliğini bozup tefrika ortaya çıkarmak, onları fırkalara ayırmak için yaptılar bunu. Ve irsaden limen haraballahu ve rasuluhu min qabl, daha önceden Allah ve Resulüne karşı harp ilan eden kimse adına bir tarassut merkezi, bir adeta istihbarat merkezi olarak yaptılar. Bir sığınma merkezi olarak yaptılar bunu, bu mescidi. Ve üstüne üstlük, وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى Biz bu mescit yapmakla ancak güzel şeyler murad ettik. İsteğimiz, arzumuz buydu diyerek yemin, üst üste yeminler edecekler diyor Cenab-ı Hak. Yeminler edecekler. Vallahu yeşhedü innehum lekâzibûn. Allah şehadet eder ki onlar yalancıdır. Allah, onlar yalancıdır. Tamamen tabiri caizse ifşa ediyor Yüce Rabbimiz bunları. Ve devam ediyoruz. Bu bir ayet daha bu konuyla ilgili. Sonra inşallah bu konuda konuşalım biraz. Efendimiz'e hitaben 108. ayette لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ Ey Nebi Ekrem, sen diyor ebediyen o mescitte namaza durma. Ebediyen namaza durma. لَمَسْجِدٌ اُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ Daha ilk günden takva üzere temelleri atılmış mescit var ya, اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ Senin diyor orada namaz kılman çok daha uygundur, layık olan odur. fihi ricalun yuhibbune en yetadahheru, o mescitte tertemiz olmayı arzulayan er kimseler vardır. Nice erler vardır, nice güzel insanlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Evet, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii Medine-i Münevvere'de Tebük'e çıkacağı esnada bu münafıklarla bir grup Kuba yakınlarında böyle bir mescit bina ediyorlar. Niyetleri de bu aslında. Bu müminlere zarar vermek, onları tefrikaya sokmak. Efendim, bir de bir kişi var, onun lehine bir hareket olsun diye. O kişi kim? Medine'de Hazreç kabilesinden Ebu Amir Er-Rahip diye bilinen birisi. Ebu Amir diye birisi. Bu kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce Hristiyan olmuş. Hristiyanlık hakkında kitaplar okumuş falan. Ve rahiplik makamına ulaşmış kendince. Öyle diyelim, papaz olmuş. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye dönünce tabii daha önce kendisine o ilminden dolayı itibar eden birçok insan var. Ama Habibullah Efendimiz Medine'yi teşrif edince bütün iltifatlar ve ilgiler Peygamberimize yöneliyor. Bunun da morali bozuluyor. Ve Efendimizin karşısına düşmanca tavırlarla çıkmaya başlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de zaferi kazanınca, Bedir zaferi kazanılınca, ikinci yılında, hicretin ikinci yılında, bu Ebu Amir artık düşmanlığını açığa vuruyor ve İslam'a karşı tam cephe alıyor. Medine'den çıkıp Mekkeli müşriklerin yanına kaçıyor. Onları Peygamberimize karşı savaşa teşvik ediyor. Uhud Harbi sonrasında Allah Resulü'nün durumunun devamlı bir yükselme içinde olduğunu görünce Ebu Amir Resulullah'a karşı yardım istemek üzere Rum kralı Hirak'la gidiyor. Ama ne zaman gidiyor biliyor musunuz? Ta Mekke fethinden, hatta Huneyn'den sonra tamamen ümidini kesiyor. Önce Mekke'de. Mekke fethediliyor. Bu sefer efendim Yemen'e kaçıyor. Orada Huneyn'de de efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zafer kazanınca hemen soluğu ta Bizans kralı, Rum kralı Hirak'la gidiyor. Onun yanına gidiyor. Giderken de Medine'deki o az çok münafıkları tanıyor. Onlara diyor ki siz diyor var gücünüzle silahlarınızı, hazırlıklarınızı yapın. Ben diyor yakında zaten Hirakil'den diyor Rum kralından yardım isteyeceğim. Ve Medine'ye karşı bir ordu düzenlemesini temin edeceğim. Ve diyor bu Muhammed ve avanesinin hakkından geleceğiz. Onları buradan süreceğiz diyor. Ve bunun için de bana bir yer yapın diyor. Ben gelince belki birkaç kişiyle orada sığınabileceğim de bir yer olsun. Bizim adımıza da istihbarat toplayın diyor adeta. Yani sürekli gözetleme kulesi yapın. İşte onlar da böyle bir başka mazeretler ileri sürüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bizim içimizde ihtiyarlar var, hastalar var. İşte yağmur yağıyor falan. Her zaman mescide gidemiyoruz. Uzak çünkü. Biz de bizim mahalleye bir mescit yapalım dedik diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba'da mescit yapılınca oraya davet ediyor Kuba halkı. Efendimiz de teşrif ediyor. Orada namaz kılıyor. Bunlar da aslında bu karşı grup da kıskanıyorlar bunu biraz. Diyorlar ki biz de bir mescit yaparız. Biz de davet ederiz. Biz de gelir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam bu Tebük hazırlıkları esnasında geliyorlar. Tebük seferine çıkacak Efendimiz. Diyorlar ki ya Resulallah biz işte bir mescit yaptık. Çünkü ihtiyaç vardı. Yerimiz uzaktı. Zor zamanlarda gidemiyorduk falan. Bizim mescide de gelip onun açılışını yapar mısın diyorlar adeta. Bir teberrük olsun, bereketlenelim, feyzinizden istifade edelim diye. Peygamber Efendimiz şimdi diyor ben diyor Tebük için cihat hazırlıklarındayım. Tebük denişi geleyim diyor. Tamam kılalım diyor sizde. Böyle de söz veriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve Tebük'ten dönerlerken bu ayetler iniyor. Bu ayetler iniyor. Tebük'e çok yakın bir affedersiniz Kuba'ya yakın bir yerde bu ayetler inince işte bu mescid-i dırar deniyor buna. Zarar vermek üzere yapılmış bir mescid. Efendimiz ashab-ı kiramdan 3-5 kişiyi gönderiyor. Ayetler iner inmez. Gidin diyor o mescidi yıkın, yakın. Orayı da küllüye çevirin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hakikaten yakılıyor, yıkılıyor ve o mescid mahallenin çöplüğü oluşuyor. Çöplüğü olarak mescid gibi görünen yer çöplüğe dönüştürülüyor. Şimdi bu burada çok ince tabii hususlar var. Mescit görünümlü bazen, yani çok güzel işte adam bir dernek kuruyor. Diyor ki ben bu dernekle iyiliğin çoğalmasına yardım edeceğim. Veya ben bu dernekle diyor kimsesiz insanlarla ilgileneceğim. Veya şöyle veya böyle. Bir takım istihbarat teşkilatları olsun, başka şeyler olsun. Bazen bu nevi yapılar ortaya koyuyorlar. Dış görünüşü itibariyle hayır kuruluşu gibi. Ama içi fesat kazan. Yani onun için müminler, mümin idareciler, kanaat önderleri efendim uyanık olmak durumunda. Yani sadece dış şartlara bakarak, dış şekillere bakarak bir gafletin içine düşmemeleri gerekiyor. İşin altyapısına bakmaları gerekiyor. Tabiri caizse bu noktada araştırmaları ciddi yapmak gerekiyor. Yüce Rabbimiz, bakınız adı mescid olmasına rağmen Habibi Edibine diyor ki sakın oraya giderim deme. Sakın oraya giderim deme. Orada namaz kılarım deme. Diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarıyor Yüce Rabbimiz. Evet, burada bakınız diğer mescit övülüyor. Bu mescid-i dırar bu anlamda efendim yerilirken, zemmedilirken, kötülenirken daha önce yapılan, ilk önce yapılan mescit ki bu hangi mescittir? Burada alimlerimiz iki ayrı görüş söylüyorlar. Bir, Efendimiz Mekke'de Medine'ye ilk hicret ettiğinde Kuba'da konaklamıştı. Bir müddet orada kaldı. İşte pazartesi, perşembe, pazartesiden perşembeye kadar Efendimiz 4 gün orada kaldılar. O zaman yeri sanki işaretlenmiş o mescidin. Efendimiz Cuma gün tekrar Medine'ye hareket ettiler. Oradaki Kuba'daki Müslümanlar da biz burada mescit yapalım diyerek mescit yapıyorlar. Bazı alimlere göre bu mescit Kuba mescidi. Kimi alimlere göre ise bu takva üzere, temelleri takva üzere atılan takva üzere yani Allah'tan Allah'a saygı, tazim, Allah korkusu ve Allah'ın emirlerine uyma maksatlı atılan, temeli böyle atılan bu mescitten maksat Peygamber Mescidi yani Medine Mescididir diyorlar. Ki Taberi bu görüşü tercih ediyor. Fakat bazı rivayetlerde bunun yine Kuba Mescidi olduğu ifade ediliyor. O Kuba'daki halk. Kuba halkı temiz bir halk. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her cumartesi Medine'deyken o Kuba Mescidi'ne gider. Orada bir namaz kılarmış. Şimdi hacılar, umreciler Medine'de kaldıkları süre içerisinde mutlaka bir cumartesiye rastlıyorsa kaldığı günler oraya gitmeye çalışırlar Peygamberimizin o sünnetini yerine getirmek için. Cenab-ı Hak orada diyor bir kere onlar takva üzere bir temel attılar. Onların niyetleri güzeldi. Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın yakın kullarından olmak, Allah'ın emirlerini icra etmek için böyle bir temel atmışlardı. Ve bir de diyor o mescitte tertemiz olmayı arzulayan adamlar var. Tertemiz insanlar var. Allah da diyor tertemiz olanları sever. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Allah da tertemiz olanları sever. Hem zahiren hem batinen. Hem efendim dış bedenlerinin temizliğine, elbiselerinin temizliğine çok dikkat eden insanlar, abdestleri, gusülleri, tas tamam insanlar, efendim temizliği en güzel şekilde yapmak isteyen, temizlikte mübalağa diye ifade edebiliriz. Aşırı temiz yani, güzel bir şey ama. Aşırı derken, aşırı kelimesinde bile biraz olumsuzluk var. Ama şöyle diyelim, dört dörtlük temizlik deniyor ya, dört dörtlük temiz olmayı isteyen adamlar var diyor Cenab-ı Hak orada. Allah da böyle tertemiz olmayı arzulayan kulları sever. Ve sen diyor o mescitte efendim o mescitte namaz kılmaya bak. O mescitte bulunmaya bak. Şimdi buradan aslında bir şey daha çıkarmak lazım. Bir edep daha çıkarmak lazım. O da şu. Mescitleri yaparken bir kere bir takva niyeti, bir ilahi rızaya erme niyetini öne almak lazım bir. Bu önemli bir şey. İkincisi, o mescitleri yapan insanların ya da içinde bulunan insanların tertemiz insanlar olmasına dikkat etmek lazım. O arınma isteğinde bulunan, öyle diyelim, arınma isteğinde bulunan, tertemiz olmayı arzulayan insanların oluşturduğu cemaatin bereketi, o mescidin bereketi çok daha farklı oluyor. Bütün mescitler Beytullah'tan bir şube ama Cenab-ı Hak o mescitte ki işareti önemli. Orada diyor tertemiz olmayı arzulayan insanlar var. Onun için Allah da tertemiz olanları sever diyerek Yüce Rabbimiz böyle bir adeta işarette bulunuyor. Siz o arı duru olmayı arzulayan insanların namaz kıldığı mescitleri imkanınız varsa oraları tercih edin gibi bir telmih var, bir işaret var. Bir de burada bizim ecdadımızdan nakledilen bir rivayet var. O da şu, mesela Osmanlı'da mescitleri yaparlarken oraya hamam da yaparlarmış. Duş alacağı yerler, abdest alacağı yerler öncelikle yaparlarmış. Ve abdestsiz çalışılmamasını tembih ederlermiş. Hele hele işte diyelim ki işçiler orada yatarken, kalkarken efendim büyük abdest ihtiyacı olduğunda da başka yere aramasın, gitmesin diye hemen her türlü tedbiri öncelikle onu alırlar. Ve oradaki çalışanların böyle bir tertemiz olmalarını isterlermiş. Demek ki ecdadımız hakikaten ne büyük arif insanlarmış. Muhtemelen bu ayetlerden yola çıkarak, madem ki Allah orada o mescidin temelini atan insanlardan bahsederken onlar tertemiz adamlar diyor. O zaman diyor biz bu temizliğe dikkat edelim diyerek adeta oradaki çalışan her seviyedeki insanda böyle bir tertemiz olma şeysi gözetmişler, edebi gözetmişler, vasfı gözetmişler. Şimdi maalesef bakıyoruz tabii bazen camiler, mescitler yapılıyor. Elbette haram değil ama insan ağzında işte ne bileyim sigarası, namaz vakti namazını kılmıyor. Bakıyorsun işte abdesti var yok onu da bilmiyorsun. Tamam işçi diyorsun falan ama dikkat etmek gerekiyor. Belki ne bileyim öyle cami yapan şirketler oluşturmalı ki o şirketlerin başına muttaki bir insan koymalı. Ve oradaki her seviyedeki insanda adeta takva duygusunu aramalı. En azından beş vakit namazını kılan, abdestli çalışabilecek insanlarla mescitler yapmalı ki oradaki bereket fazla olsun. Allah o nevi mescitleri öne çıkarıyor. O zaman buradan böyle bir kendimize bir edep çıkarabiliriz. Allah tertemiz olanları sever. Zaten Yüce Rabbimiz temiz kullarıyla münacatı seviyor. Öyle söyleyelim. Kelam-ı kadimi olan Kur'an-ı Azimüşşan'la bile tertemiz kulların buluşabileceğine dikkat çekiyor. La yemessuhu illel mutahherun. O Kur'an'a diyor ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Yani onun manasıyla, muhtevasıyla, derinlikleriyle buluşabilmek için tertemiz olma şartı var. O bakımdan Euzubillahimineşşeytanirracim diye başlanır. İstiğfarlarla başlanır. Yani Kur'an-ı Kerim okumaya. Hiç olmazsa dilimiz temizlensin, yüreğimiz temizlensin de Rabbimizin kelamını efendim o tertemiz diller, tertemiz gönüllerle efendim okuyalım, buluşalım diye. Devam ediyor yine bir ayet muhtevası. Efemen essese bünyanehu ala takva minallahi ve rıdvan hayrun. اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَنْهَارَ بِهِ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Yapıp ettiği şeyini, binasını Allah'tan bir takva üzere, yani Allah korkusuyla, Allah saygısıyla, tazimiyle, Allah'ın hudutlarına dikkat ederek ve rıdvan ve ilahi rızayı gözeterek tesis eden, yapan kimse mi hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Böyle birisi mi hayırlıdır? Yoksa yapıp ettiği şeyi böyle bir efendim dibi sel sularıyla oyulmuş ve her an çökmeye hazır bir uçurumun kenarına bir bina kurarak onunla beraber kendisi de cehennem ateşine yuvarlanacak kimse mi daha hayırlıdır? Diyor ki sağlam sapasağlam bir temel üzerine bina yapan mı daha hayırlıdır? Yoksa binasını böyle, şöyle düşünün, bir yerde sel akmış ve oradaki toprağın içini biraz çökertmiş. Ve hatta üstten de hafif hafif yarıklar oluşmuş. Belli o toprak göçecek. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, diyor şimdi diyor, binasını diyor, yapıp ettiği şeyleri, Allah'tan bir takva ve onun rızası üzere temellendiren, kimse mi daha diyor üstündür, hayırlıdır, doğru bir iş yapıyordur. Yoksa böyle diyor, zaten çöküverecek o zayıf bir vadi kenarına, o nehir kenarına bina yapıp da yaptığı o binayla beraber cehennem ateşine yuvarlanıp gidecek kişinin yaptığı bina mı daha şeydir? Ya da bunu yapan kişi mi daha hayırlıdır? Hangisi daha üstündür? Kararı verin. Vallahu la yehdil kavmen zalimin. Allah zalimler topluluğunu asla hidayete erdirmez. Yani zalimler topluluğu doğru yolu bulamaz. Çünkü onlar en büyük zulmü Allah'a karşı işlemişlerdir. Allah'ın hakkını vermemişlerdir. Allah'ın hakkı yalnız ona kul olmaktı. Onu gerçekleştirmemişler. Kendilerince işte münafıkça tavırlarla kendi nefislerinin oyuncağı haline dönüşmüşlerdir. Onun için böylelerinin yol bulması mümkün değil diyor adeta Yüce Rabbimiz. Allah böylelerine hidayet etmez. Ve la yezalu bünyanuhum, şu ayette aynı konuyu tekrar vurguluyor. La yezalu bünyanuhumul lezî benev ribeten fî kulûbihim illâ en taqatta kulûbuhum vallâhu alîmun hakîm. Münafıkların diyor kurdukları bütün yapılar ve bu arada yaptıkları o bina onların diyor kalplerinde bir şüphe, kuşku ve bir sıkıntı olmaya devam edecek. Onları sürekli huzursuz edecek. Sürekli içten içe bir kurt gibi kemirecek onların o binaları, yaptıkları işler kemirecek. Çünkü neden? Saklı saklı, gizli gizli niyetlerle yapıyorlar. Bir gün açığa çıkacak korkusu işlerini yiyip bitiriyor. Zaten peygamber ve ashabı başarı kazandıkça kahroluyorlar adeta. Bu diyor, bu kalplerini yiyip bitirme işi ne zamana kadar devam edecek? İlla en takatta kulubuhum. Kalpleri paramparça oluncaya kadar. Yani müfessirlerin bir kısmı kalplerin paramparça olması ne demek? Ölünceye kadar demek diyor. Onlar ölüp o kalpler paramparça olup artık kalp diye bir şey kalmayacak tabiri caizse. O zaman o şüpheden kurtulabilirler, başka türlü kurtulamazlar. Yani onlar ömürlerinin sonuna kadar o içlerindeki o kuşku, şüphe artık efendim, o tabiri caizse içlerini kemiren o tasa, kin ne varsa bunlarla yaşamaya mecburlar. O şekilde devam edecekler. Vallahu alimun hakim, Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibi olandır. Burada bazı müfessirler illa en taqatta kulubuhum ifadesini, onların kalpleri parçalanıncaya kadar ifadesini, bu istisnayı şöyle anlarlar. Onlar ancak yana yakıla, adeta kalpleri parçalanırcasına böyle bir pişmanlıkla yapıp ettikleri şeylerden dönerlerse o zaman o şüpheden kurtulurlar. O içlerindeki huzursuzluk hali gider. Aksi halde ölünceye kadar o şüpheleriyle, vesveseleriyle, tasalarıyla, gamlarıyla, kinleriyle, fesatlarıyla yaşamaya devam edecekler diye açıklarlar. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizleri nifakın her çeşidinden muhafaza buyurmasıdır. Hakikaten gönüllerimizdeki her türlü şüpheyi gidererek onun yerine itminanı, sükuneti, huzuru Yüce Rabbimiz lütfeder inşallah da hepimiz şu alemde mutmain bir kişilik, oturmuş bir kişilik, kimlik ve gönülle yaşarız ve Rabbin huzurunu da böyle bir kalbi selimle varırız inşallah. Peki efendim, bugün de burada bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olunuz.